Bir Dolap Kitap. Her yaş için çocuk kitabı.
Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya.
Kitap Dostu Sezin Okulu sunar.
Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz.
Günaydın, çocuk kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı.
Merhaba.
Ay Ormancığım, eskiden başka bir şey diyordun.
Bigo bigo big.
Tamam. Peki şimdi ya ben o kadar güzel bir kitaptan bahsedeceğim ki o kadar güzel yani.
Evet, ben de merakla bekliyorum
anlatacaklarını. Evet evet, bu daha önce bahsettiğimiz çok güzel bir başka kitabın bir benzeri, aynı yazar ve çizerler tarafından üretilmiş. Onları söylemekten hoşlandığım biçimde adlarını söyleyeyim. Alexandra Michelinska ve Daniel Michelinski. Ama böyle mi okunuyor bilmiyorum. Böyle söylemek hoşuma gidiyor sadece. Kitap iki taraflı. Bir, tabii önce kimden çıktı ve kim çevirdi onları da söyleyeyim. Domingo tarafından Türkçesi yayınlandı bu kitabın. Kitabın çevirisi Emre Ülgendal ve Seda Kostik tarafından yapılmış. Şimdi yeraltı bir bölümü, kitabı bir tarafı, diğer tarafı ise su altı. Şimdi daha önce bu ikiliden Atlas adlı kitaptan söz etmiştik. Evet. Dünya ülkelerine bakıp çok çeşitli ayrıntılar verdikleri, çok güzel illüstrasyonlar eşliğinde.
Başucu atlasımız oldu hemen değil mi?
Evet, çok severek anlatmıştık onu da ve hala evirip çevirip durduğumuz kitaplardan biridir. Şimdi Yeraltı'da gelince, bu da onun gibi büyük boy bir kitap. Yani gerçekten bir heyecan dalgası yarattı bizde. Kitabın yani büyük boylu ve sert kapaklı olmasının yanında bir özelliği daha var. Kitabın böyle kapağını alıp soldan sağa açtığınız zaman tam okuyamıyorsunuz. Çünkü kitabı dik tutarak, yan tutarak açmanız gerekiyor. Sayfalar böyle tasarlanmış. Bu da başka bir tat. Şimdi ben önce biraz yeraltı bölümünden bahsedeyim. Yine enfes illüstrasyonlar var. Çok güzel gerçekten illüstrasyonlar. Seçilen bilgiler de çok güzel. İşte yeraltı diye başlayınca bir içindekiler bölümü de var. Çok güzel bir yeraltı manzarası gibi
evet,
orada.
Evet, her şeyi birbirine
olarak. Yeraltı şeyinde altın da gösteriyor.
Altın. En çok o mu çekti ilgini?
Bir de böyle bir tane nasıl desem trenlerin çektiği küçük böyle kova gibi şeyler oluyor ya altında teker.
Madenlerde çalışılan şey.
Onun içinde bir de kömür vardı.
Evet, gelir gelmez seninle inceledik bu kitabı değil mi? Önce irili ufaklı işte börtü böcek diye başlıyor. Dev bir solucandan bahsediyor burada.
O solucan türü insanın ellerine sığmaz.
Ya atkı diye takarız boynumuza. Evet, o kadar büyük yani. Evet. Ondan sonra ya da işte başka bilgiler de var. Mesela yine su ayıları karşımıza çıkıyor. Her ortamda bunlar karşımıza çıkıyor.
Su ayıları her ortamda karşımıza çıkmalı yani. Zaten. Çok güzel.
Bir de bir tane yaban arısı türü var. Daha küçük yaban yani arıları avlayıp kendi yumurtalarını veriyorlar. Yemek doldukları olur. Da onu yiyorlar.
Evet, larvalar onları yiyor. Ya da mesela toprak yaban arısı yer altında inşa ettiği bal mumu fıçılara bırakıyormuş yumurtalarını. İşte sonra karınca yuvası görüyoruz. Bayağı bir karınca yuvası görüyoruz.
Kesit.
Evet, bir kesit görüyoruz ama dünyanın birçok farklı yerinden bahsediyor.
Bir de yemekleri şunlar. Böyle yaprakları toplayıp kendi ailelerle bir mantara gibi bir şeye dönüştürüyorlar. Sonra onu bir tane bir yere koyuyorlar işte. Oradan yiyorlar.
Evet evet, bu Güney ve Orta Amerika'daki çiftçi karıncalar diyorlar galiba. Çiftçilik yapan karıncalar diye de anılıyor. Onlar gibi yani çok farklı çeşit karıncadan bahsediliyor. Yani bir karınca yuvası görüyoruz ama birçok karıncadan bahsediliyor. Farklı özelliklerinden bahsediliyor. Sonra işte kazıcı hayvanlar böyle güzel bir albüm gibi verilmiş.
Mesela orada oklu kirpi var.
Evet.
Ornitorenk var.
Evet.
Yer baykuşu var. Çok ilginç.
Evet, çok ilginç. Benim de mesela bilmediğim bir sürü hayvanla karşılaştım burada.
Bir de burada tavşan falan da var ama tavşanları gerçekten tatlı çizmişler.
Evet, bence hepsi çok güzel.
Karınca yuvasında ya da irili ufaklı böcekler sayfasında böyle kesit görüyoruz ama burada tasarım değişti bir anda. Gerçekten bir
Çünkü
fotoğraf
burası
albümü gibi
evet
oldu.
albüm, ama şimdi sayfayı çeviriyoruz ve farklı yer altında
birkaç
yaşayan farklı
farklı kesit.
hayvanların, evet, yuvalarından birkaç kesit üst üste şeritler halinde yer alıyor. Yani işte köstebek, çıplak kör fare, çayır köpeği gibi hayvanlar.
Metreli
Evet.
derinliğe göre değişiyor.
Evet.
Bence çayır köpekleri çok güzel ama bir filmde çayır köpekleri vardı. Böyle bakıyordu, görüyordu. Sonra orada bir sürü kafa çıkmaya
Ha,
başladı.
anladım. Ne zaman izledi? Şey, Krat kardeşler mi?
Evet.
Ha, Krat kardeşler size çok şeyler öğretti. Sonra bu devam ediyor. İşte daha büyük hayvan, işte porsuk, tilki, onların yaptıkları yuvaların kesitlerini görüyoruz. Yaşama biçimlerini bu yuvalarda izliyoruz. Ya uzun uzun anlatamıyorum. Anlatacak o kadar çok şey var ki. Sonra bitkilere geçiyoruz. Yine şeritler halinde bir sürü bitki, yani işte turplar, kerevizler, maydanozlar, yer elmaları.
Geçit töreni gibi.
Evet.
Patatesler.
Patates.
Patates. Ha,
Evet.
bir de patates demişken benim dişim sallanıyor. O yüzden bugün patates püresi yedim.
Evet. Yani burada da yine ilk defa adını duyduğum ama Türkiye'de de yetiştiğini öğrendiğim bitkiler oldu doğrusu. Yani bu bakımdan da bazen çok şaşırtıcı şeyler
Yani bitki
karşıma çıkıyor.
köklerini böyle bu şekilde bir arada görmek herhalde daha önce hiç başımıza gelen bir şey değildi, değil mi?
Yok, değil
Yani
yani, evet.
böyle kök çeşitliliğini aynı
Evet,
sayfada
çok güzeldi.
görüyor olmak çok
Çok güzel.
keyifli. Yani bir de burada havuç da var.
Evet, gölevez var. Bak, onu yeni öğrendim. Gölevez diye bir bitki varmış. Türkiye'de de yetişiyormuş. 500-600 milyon insanın da, işte internetten araştırdım neymiş bu diye. 500-600 milyon insanın ana besin kaynağıymış bir de.
Kök değil mi
Ve bir
bu bir
kök
kök?
gölevez. Evet, bu sayfadan öğrendim işte demin, yani işte bu kitabı incelerken. Sonra daha derin köklerden bahsediyor.
Böyle ağaçlar var. Ağaçlar minnacık kalıyor köklerinin
Evet, işte
yanında.
onu anlatıyor zaten. Derin kökler ya, bunlar rekor kıran kökler. Mesela burada çoban ağacı Afrika'nın güneyindeki kurak alanlarda yetişiyormuş. 68 metreye uzanıyor. Yerin altına 68 metre uzanıyor yani. Hani ağacın yüzeydeki boyu dahil değil buna.
Çok ilginç.
Evet.
Bunların ölçümü nasıl yapılıyor
Bunu
acaba?
şans eseri bir kuyu kazarken fark etmişler bu şeyi. Bunlar gibi işte başka böyle çok uzun kökleri olan ağaçlardan da bahsediliyor. En sıkıcı sayfası bu bence, yeraltı şebeke hizmetleri. İşte doğal gaz taşı falan. Ama sonra, yani bu sıkıcı sayfa, bana sıkıcı gelen bu sayfayı bir geçiyoruz. Ondan sonra hiç biliyor muydun doğal gaz nerede depolanıyor? Yüzeydeki depolar tamam. Ama mesela yer altındaki geçirimsiz kayalarla çevrili boş alanlara
Boşluklarda.
depolanıyor. Evet. Kaya tuzunun çıkarılmasıyla oluşan mağaralara. İşte geçirimsiz kayalara işte pompalıyorlarmış suyu ittirerek. Orada gazı depoluyorlarmış. Gazı boşalttıkları yeri sonra depo olarak kullanıyorlarmış. Ben mesela bunları buradan öğrendim.
Yani şimdi yer altı deyince o kadar geniş bir konu ki,
İşte çok güzel bir
yani
konu.
hayvanlar var, bitkiler var, insan yapımı
Evet.
Şeyler var,
Evet.
kayaçlar işte, kayalar, taşlar vesaire. Bütün bunların içinden bu kadar konu çeşitliliği genişken, bunun içinden ilginç olabilecek malzemeleri seçip toplayıp bir araya getirmek de gerçekten büyük bir iş.
Gerçekten büyük bir iş. Majanda gibi işte. Araya reklam aldım. Efendim.
Ama galiba su bölümüne geçiyoruz.
Su bölümüne geldik şimdi. Atlıyorum birazcık ben. Su var, kanalizasyon var, işte nasıl arıtılıyor. Bunların hepsini böyle kesitler olarak görüyoruz. Elektrikler falan. Sonra tünellere geliyoruz. Tünel açma makinesi görüyoruz işte. Sonra bu sayfanın arka, yine çok güzel
Evet,
illüstrasyonlar bu arada. Yani
gerçekten.
hani onlara ayrıca bakmanız gerekiyor. Sonra mesela işte en uzun tüneller, en derin tüneller, bunlarla ilgili bilgiler var.
Burada bir tane sayfa görünüyor. Şerit şerit yine. Böyle tren geminin altından geçiyor.
Evet.
Suyun altından
Evet,
geçiyor.
Japonya'daki Seikan tüneli yaklaşık 240 metre derinden geçiyor. Yani denizin altında, deniz tabanı 140 metrede, onun da 100 metre altından geçiyor tünel. İki ada arasında. Bunun gibi mesela Lardal tünelinden bahsediyoruz. İçinde böyle hani monotonluğu kırmak, insanları biraz neşelendirmek için böyle mağaralar koyup ışıklandırmışlar tünelin içinde. Mesela böyle şeylerden bahsediyor. İşte İsviçre'deki bir tünelden bahsediyor. Ondan sonra metrolardan bahsediyor. İşte en eskisi değil ama en derini değil ama en eskisi Londra tüneli gibi. Ama ondan sonra başka metrolardan bahsediyor. Ve arkeolojiye geliyoruz. Şimdi yeraltı deyince arkeoloji
Tabii.
olmazsa olmaz.
Bir de burada arkeolojide bir sürü böyle mifer var, balta var, evet, iskelet var.
Bir sürü şey çıkıyor çünkü, evet, arkeolojik buluntular, fosiller, onlarla ilgili koca koca sayfalar yani bunlar bu arada. Ve çok iyi hazırlanmış bilgiler ve mağaralar.
Tabii ki.
O mağaralar geçmeden önce böyle bir tane iskelet var, çok büyük. Evet. Sonra onun derili kaslı bölümünü görüyoruz. Bir tane diplodokus gibi bir şeymiş. Bir, evet, de mağaralarda gözleri olmayan, kör, hı-hı, olan böyle kafalarının yanlarından
semender değil mi? Bir tür.
Yer semenderi.
Mağara semenderi demiş. Evet.
Öyle yanlarına, evet, solungaç gibi şeyler çıkıyor.
Evet, kör semenderler bunlar. Sonra burada yine öğrendiğim en derin mağara, Kurubera mağarası.
Nerede?
Şimdi Kurubera mağarası Gürcistan'ın Kafkas dağlarında, hı, bulunuyormuş ve 2212 metre, hı, keşfedilebilen derinliği.
Daha da gidiyor. Evet, dünyanın yani, merkezine seyahat.
Dünyanın
yani
merkezine seyahat. Oraya kadar yani geri çıkmaları 3 hafta sürmüş.
2 kilometreden fazla.
Evet ve geri çıkmaları 3 hafta sürmüş. Yani şimdi hani gerçekten şaka gibi. Bu mağarayla ilgili işte burada bir mağaranın yine kesiti yani dikey bir haritası diyelim buna. O var işte kıyaslıyor mesela Burça Lifey ile 828 metre ne ki yani yanında küçücük falan. Nasıl
İnsanın
bir yolculuk yapmış.
İnsanın algısını, evet, şaşırtıyor yani. Burça Lifey'in, evet, evet, yanında dursan yukarıya baktığında işte alacağın etkiyle bu mağarayı kıyaslayınca şimdi.
Tabii. Sonra madenler var. Yeraltı deyince madenlerden çıkartılanlarla yapılanlar üzerine sayfalar var.
Bitmiyor. Çok,
bitmiyor, bitmiyor. Çok,
çok
güzel. İşte sondaj var. Ondan sonra ilerliyoruz. Volkan var. Dünyanın çekirdeğine kadar bu konu gidiyor. Dünyanın çekirdeğinden sonra eğer kitabı ters çevirmemişseniz, diğer tarafından başlamamışsanız şöyle bir baş aşağı etmeniz gerekiyor. Çünkü su bölümüne geçiyoruz.
Dünyanın
orada.
Dibinde.
Dünyanın dibinde. İşte bu ama hani su bölümünün aslında son sayfası eğer diğer taraftan başlamışsak. İşte Mariana Çukuru'ndaki Challenger Deep'e inmeyi başaran işte son kişi herhalde o. James Cameron'dan bahsediyor. Bu film yönetmeni ve deniz araştırmacısı. İşte onun yaptığı yolculuktan bahsediyor. İşte Mariana Çukuru'ndan.
Bir de deniz bu sayfalarda, hı, bir yerinde denizaltı falan vardı ama onlardan birinde bir dalgıç, yine dalgıç kesilerini giymiş ama çok hep köpek balığı kostümü gibi bir şey giymiş.
Ya.
O zaman köpek balıklarını araştırabiliyorsun. Onlar senin köpek balığı sandığı için senin bir şey yapmıyorlar. O yüzden.
Anladım. Rahat rahat araştırıyorsun. Hı. İşte bu sayfalarda da derin denizlerde bulunan canlılar, işte su altı bacaları, ondan sonra Titanic.
Titanic'i de gösteriyor ama böyle çok parçalanmış, çürümüş her yerinden böyle resimler falan sarkıyor. Evet. Bir de araştırma gemileri onu arıyorlar.
Denizaltılar
ama,
değil mi?
Hı-hı. Ama yukarıda bir tane böyle bir Titanic'in resmi var.
Evet, yüzerken ki.
Böyle üç bacası tütüyor. Dördüncü bacası tütmüyor.
Evet. Böyle farklı denizaltılar, dalgıç kıyafetleri. Evet, senin o köpek balığı, hı, kıyafetin burada. Troy. Evet. Fabien Cousteau tarafından yapılmış. Sonra işte petrol, gaz platformları denizdeki ve şuna bakar mısın? Dev kalamarın gözü. Yani kafam kadar zaten, evet, sayfadaki gözü de. Ki benim kafam da öyle yabana atılmaz. İşte derinler, mavi balinanın gözü. Ya çok güzel illüstrasyonlar. Bunu böyle göstermek
gerçekten etkileyici.
Çok başarılı. İşte ilk denizaltılardan bir şeyler.
Böyle bir tane denizaltıyı ben kitapta görmüştüm. Hı-hı. Sonra bunda da gördüm. Bu,
evet,
kitapta.
Ve işte dalgıç kıyafetleri vesaire. Bu artık anlatamayacağım. Çok zamanını kullandım. Sana fırsat kalmayacak. Su altı bölümü de işte denizaltı nasıl batıyor, nasıl çıkıyordan tutun da işte göllerin içindeki balıklara kadar türlerin çeşitlerini anlattığı muazzam çok bir bölümde o.
Anıtsal bir kitapmış.
Çok güzel bir kitap.
Çok etkileyici.
Evet, yani gerçekten çok güzel. Yeraltı ve diğer tarafından başlayacak olursanız kitaba Su Altı adlı kitaptan bahsettik. Türkçesi Domingo'dan çıktı bu kitapların. Türkçe'ye çevirenler Emre Ülgendal ve Seda Kostik. Alexandra Michelinska ve Daniel Michelinski tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap. Atlas da onlardan çıkmış, yine Domingo'dan. Onu da hatırlatalım ve bir şarkı arası verelim mi artık?
Evet, ne çalalım?
Ne çalalım? şunu çalabiliriz. The Jam adlı gruptan Going Underground adlı şarkıyı dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor.
Evet, üstelik bir değil tam 6 kitapla devam ediyoruz. bir seri bu. Aslında Türkiye'li okurlar Harold'u tanıyorlar. Daha önce Gergedan kitaptan Harold ve Sihirli Tebeşir adıyla çevrilmişti Crooked Johnson'ın ünlü kitabı. Can Çocuk bunu Harold ve Mor Tebeşir olarak tekrar dilimize kazandırdı. Üstelik serinin diğer kitaplarını da ilk kez Türkçe'ye kazandırdı. Hemen isimlerini sırasıyla söyleyeyim. Harold'un Masalı, Harold'un Göğe Yolculuğu, Harold Kuzey Kutbu'nda, Harold'un Sirki ve Harold'un Odasına Bir Resim adını taşıyor bu kitaplar. Crooked Johnson'ın yazdığı kitapların hepsini de Mahir Ünsal Eriş dilimize çevirmiş. Johnson ilk kitabını 1955 yılında yayımlamış Harold ve Mor Tebeşir'ini. Ve sonraki yıllarda da arka arkaya diğer maceraları da Harold'un yayınlanmış ve Amerika'da ve daha sonra dünyada da artık klasikleşmiş çocuk kitaplarından, resmi çocuk kitaplarından biri kabul ediliyor Harold ve maceraları.
Ben Harold'u çok seviyorum. Annem bana okumuştu bütün hepsini. Bazılarını okuyordum.
En çok neyi sevdin Harold'da o kitaplarda?
Mesela böyle resim yapılıyor. İstediği şeyi yapabiliyor. Mesela bir sürü piknik yapacaktı. Turta. Her şey turtaydı. Sonra hepsini de yiyememişti. Böyle ziyan olmasın diye oraya aç bir kirpi ve aç bir tane geyik yapmıştı. Onları yemişti.
Ay ne güzel.
Şimdi öykülerin kahramanı Harold. Ama ilk kitapta sözü edilen Mor Tebeşir de sonraki kitaplarda onun en büyük yardımcısı. Çünkü Mor Tebeşir'i olmadan bu maceraların hiçbirini yaşayamazdı Harold. Bir akşam biraz düşündükten sonra ay ışığında bir yürüyüş yapmaya karar veriyor. Hikaye böyle başlıyor. Ve elinde de bir tane boya kalemi var, tebeşiri var. Gökte ay olmadığı için Harold uzanıp o kalemle bir ay çiziyor. Sonra yürüyecek yolu olmadığı için kendine bir yol da çiziyor ve çize çize gecenin karanlığının içine doğru ilerliyor boyasıyla ve ihtiyacı ne varsa o an hemen çizerek resmini tamamlayarak ve macerasını ilerleterek devam ediyor.
Bir de orada bir tane elma ağacı çiziyor. Sonra o elma ağacını böyle korusun diye ne diyeyim? Söyleyeceğim. Böyle yemesinler falan diye ben
yanına bir şey çiziyor değil mi?
Canavar çiziyor.
Evet ama kendi çizdiği canavar o kadar ürkütücü ki Harold bile ürküp geri çekiliyor. Bu hikayelerde hoşuma giden şey Harold'un sürekli bir çözüm üretmesi. O an düşünüp yaptığı şeye göre yeni bir yol alıyor. Eskiden Bay Meraklı vardı. Çizgi film. Orada da onu çizen eli ara ara görürdük.
Cenk Koray dönemi.
Evet. Bay Meraklı'nın ihtiyacı olan neyse hemen onun o yürüdüğü yolun üstüne çiziverirdi. Burada Harold bunu kendi kendine yapıyor. Bazen yaptığı şey başının derde girmesine neden oluyor. Ama hemen tekrar bir çözüm bulup durumu kurtarıyor. Ve en sonunda her seferinde evine dönüyor, yorulduysa, uykusu geldiyse ya da artık dönmesi gerektiğini düşünüyorsa yine çizerek kendini hop bir anda evinin içine alabiliyor ve hikayeler bu şekilde tamamlanıyor. Ve ilk resim, ilk kitapta bir akşam yürüyüşü yapmak istediği için çizdiği ay, sonraki kitaplarda da mutlaka resmin içine kondurulu veriyor Harold tarafından. Ben çok keyif alıyorum çünkü hikayenin o an sanki doğaçlama olarak o sırada oluşturuluyormuş.
O hissi koruyor değil mi?
Olması hissi. Ve resimlerdeki çocuksuluk, basitlik çocukların, işte okurların kendi hikayelerini o anki duruma ve yaşanan olay neyse ona göre uyarlayarak oluşturmaları için de bir olanak sağlıyor bence.
bu kitapta bir de ayı çiziyor, sonraki kitaplarda da var. Yani tekrar oluyor sürekli.
Evet.
Böyle sonraki kitaplarda da böyle sürekli böyle yürüyüşe falan çıkıyor. Böyle ikinci galiba kitapta bir tane şatoya giriyor. Böyle kral yapıyor. Çok uzun bir tane merdiven yapıyor ilk önce. Öyle ki.
Yani tekrar eden birçok şey var kitaplarda bir yandan ama hep de farklı bir macera yaşıyor değil mi?
Yani mesela son serinin son kitabı Harold'un odasına bir resimde, odasının duvarında bir resim olmadığı için, resme ihtiyaç duyduğu için resim çizmeye başlıyor. Yürüyüşe çıkmıyor aslında. Ama bir süre sonra kendini o resmin içinde buluyor ve işte uzakta evler var. Evlerin yanına gittiğinde bir de bakıyor ki uzaktaki evlerin yanına gittiğinde kendisi dev gibi. yani bir anda bu zaman, mekan, boyutlar, oranlar, her şey değiştiği için Harold bunun da tadını çıkarıyor. Yani dev olduğu için bulutların arasında yürüyüp ya da denizin içinden, su birikintisinden geçiyormuş gibi geçebilir. Ama bir noktada tren rayları çizerken işte yine dev gibi uzaktan rayların ucundan başlayıp bize doğru gelirken o perspektifle raylar bizden tarafta geniş ya. Harold oradan buraya gelirken bir de bakıyor ki küçücük. Bu sefer çiçekler çiziyor ve yanında dev gibi o çiçekler. Bir anda yapabildiği hiçbir şey yapamadığını fark ediyor. Ve o noktada hayır diyor, bu benim resmim. Ben istediğim boyda olabilirim. Evde, evimdeysem eğer kendi boyumda olabilirim deyip hop hemen kendi evini çizip kendini tekrar oraya alıyor. Yani gerçekten böyle o hayal gücünün esnekliğini sonuna kadar kullanmış Crockett Johnson. Gerçekten neden klasikleşmiş olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü gerçekten çok ucu açık ve oyuna müsait öyküler bunlar.
Evet, çok, yani fikir çok iyi ve çok iyi kullanmış bu fikri de zaten.
Evet.
Çok güzel kitaplar çıkmış ortaya.
Evet, Can Çocuk'tan çıkan bu seriyi tekrar isimlerini okuyayım kaçıranlar olduysa diye. Harold ve Mortebeşir. Harold'un masalı, Harold'un göğe yolculuğu, Harold Kuzey Kutbu'nda, Harold'un sirki, Harold'un odasına bir resim. Crockett Johnson yazdı bu kitapları ve resimledi. Dilimize çeviren de Mahir Ünsal Eriş, Can Çocuk'tan çıktı.
Güzel. Efendim Orman?
Ben de son altı için öyle nasıl desem?
Hoşça kalın diyeceksin.
Bilmem ki.
Ama bize hoşça kal demek üzereyiz. Diyelim birlikte?
Tamam.
Hoşça kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı.
Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karagiye.
Kitap Dostu sizin okulu sundu.